Ayrım 11, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 119, 10. kısım. Birkaç saat sonra daireyi kilitleyip biraz hava almak ve kahvaltı etmek için dışarı çıktılar. Blanka uyuyordu ya da en azından onlar binadan çıkarken hiçbir hayat belirtisi yoktu. Sabahın erken saatleriydi ve havanın bu kadar yumuşak oluşu ikisini de şaşırtmıştı. ''Uyumak istiyorsan bir otele gidebilirsin. Benim biraz temiz havaya ihtiyacım var ama kendi başıma da dolaşabilirim.'' ''Barcelona'da bu vakitte mi? Her türden insanı davet edersin tek başına sokaklarda dolaşan bir kadın. Malum herkes aynı şeyi düşünür.''
''Kendi başımın çaresine bakmaya alışkınım. Bir eli penisinde bir eli cüzdanında dolaşan münasebetsizleri başımdan atmayı öğrendim. Hoş, ikincisini sana göstermezler ya.''
Aaron şaşkınlığını gizleyemedi. ''Daha önce böyle konuştuğunu hiç duymamıştım.''
''Hakkımda bilmediğin çok şey var. Hangi kelimeleri kullandığımı da bilmiyorsun.''
''Yalnız kalmak istiyorsan beni fazladan bir gölge olarak düşün. Yağmur yağıp yağmayacağından emin olmadığında kolunu alıp gezdirdiğim bir ceket gibi.''
Bir meydana doğru inen ana caddelerde kaldılar. Çok az trafik vardı, restoranlar boştu. Tek bir polis arabası ağır ağır geçip gitti. Louis çok yorgundu. Aaron her zamanki gibi ne düşündüğünü veya ne hissettiğini belli etmeden sessizce yanında yürüyordu. Henrik'in HIV pozitif olduğunu keşfetmenin ardından Louis'in beyninde bir kaos yaşanıyordu. Artık oğlu ölüydü, onu saran enfeksiyona ulaşılamazdı ama yine de ölümüne o mu sebep olmuştu? Keşfettiği bu yükle yaşamaya dayanamamış mıydı? Aaron aniden, ''Nasıl olur da otopside bu durum ortaya çıkmaz?'' diye bağırdı. ''Çok mu erkendi? Hastalık başlangıç aşamasındaydı da antikorlar daha oluşmamış mıydı? Eğer öyleyse hastalık bulaştığından nasıl o kadar emin olabilirdi?''
Aaron çözülmüştü. Aniden hiçbir belirti olmadan olmuştu. Çılgınca hıçkırıyordu. Louis sarhoş olup da aşırı duygusallaşıp aşkını ilan ettiği anlar dışında onun ağladığını hatırlamıyordu. Bildiği kadarıyla Aaron'un gözyaşları daima ağır bir içki kokusu veya sarhoşlukla birlikte ortaya çıkardı. Ama şimdi bunlardan eser yoktu. Gözyaşları sadece derin bir kederi ifade ediyordu. Barcelona'da bir sokağın ortasında duruyorlardı. Şafak sökmüştü ve Aaron ağlıyordu. Kendini toparlayınca kahvaltı yapabilecekleri bir kafe buldular ve sonra eve döndüler. Kapıdan girer girmez Aaron banyoya kapandı. Tekrar ortaya çıktığında saçını taramıştı ve belli ki gözlerini ovuşturmuştu. ''Kendimi kaybettiğim için özür dilerim.''
''Ne diye ağzından hep bir sürü saçmalık dökülüyor?''
Aaron cevap vermedi, sadece kendini savunurcasına ellerini kaldırdı. Aaron'un kararlı rehberliğinde Henrik'in bilgisayarını araştırmaya devam ettiler.
''Louis Uncas'' dedi. ''Onu hatırlıyor musun?''
''Mohikanların sonuncusu. James Fenimore Cooper. Çocukken kendimden geçerdim. Kendi kabilemin Aaron kabilesinin son üyesi olmayı hayal ederdim. Sahiden kızlar da okur mu o kitabı?''
''Arthur okumuştu bana. Kızlara uygun olmadığı hiç aklına gelmemiştir bence. Bana sadece kendi duymak istediği kitapları okurdu.'' Galiba 7-8 yaşlarındayken kendi başıma dedektif hikayeleri de okurdum. Ama en iyi hatırladığım Uncas hakkındaki kitap.
En çok hangi kısmını hatırlıyorsun?
Albay Monroe'nun kızlarından birinin uçurumun kenarına gelip de kana susamış kızılderili yerine ölümü tercih edişini. O bendim, sonuna kadar cesur. Hayatımı uçurumlara atılmaya, adamaya karar vermiştim.
Aaron Barcelona'daki o günü Louis'in bakışları altında Henrik'in hayatına girmeye çalışarak geçirdi. Henrik'in kilitlemeye çalıştığı çeşitli odalara girebilmek için deli gibi uğraşıyordu. Kimi kapılar menteşelerinden sökülüp çıkarken kimilerinin kilitleri parçalanıyordu. Ama odalarda buldukları sadece yeni sorular, nadiren de cevaplar oluyordu. Henrik ne zamandan beri hastaydı, hastalık ne zaman bulaşmıştı, kimden bulaşmıştı, kimin bulaştırdığını kendisi biliyor muydu? Hasta olduğunu 2004 Temmuz'unda yazmıştı. Hastalık içime girdi.
Böyle olacağından korkuyordum ama artık eminim. Bugünün ilaçlarıyla bir 10 yıl daha yaşayabilirim. Gelecekte bulunacaklarla kuşkusuz daha da yaşarım. Yine de bu bir ölüm cezası. Kurtulması en zor olan da bu olacak. Nasıl, nerede, kiminle, hangi koşullarda bulaştığı hakkında tek kelime yoktu. Karma karışık ve bölük bölçük günlüklerinde geriye doğru gitmeye çalıştılar. Çeşitli yolculuklarının ayrıntılarını buldular ama hiçbir şey net değildi. Her zaman belirsizlik vardı. Louis eski uçak biletlerini bulmaya çalıştı, başaramadı. Aaron, Henrik'in para giriş çıkışlarını düzenli olarak kaydettiği bir dosyaya erişmişti. İkisi de tek bir girişe tepki verdiler. Ağustos 1998'de Henrik 100 bin dolarlık bir giriş kaydetmişti. Aaron 800 bin krondan fazla eder dedi. Tanrı aşkına nereden bulmuş bu kadar parayı?
Yazmıyor mu?
Sadece burada İspanya'daki banka hesabının numarası var. Aaron araştırmayı sürdürdükçe ikisi de şaşırmaya devam ettiler. Aynı yılın Aralık ayında 25 bin dolar daha ortaya çıkıvermişti. Para Henrik'in hesabında öylece beliriyordu ve nereden geldiğine dair bir şey yazmamıştı. Neyin ödemesiydi? Aaron sorarcasına Louis'a baktı ama onun da verecek cevabı yoktu. Sürprizler devam ediyordu. 2000 baharında da Henrik'in hesabına büyük paralar yatırılmıştı. Aaron hepsini toplayınca 250 bin dolar ettiğini gördüler. Büyük paralar da oynuyormuş, çoğunu harcamış. Neyi harcadığını bilmiyoruz ama bu dairenin parasını rahatlıkla ödediğini görüyoruz ve canının istediği yere de gidebilirdi. Louis Aaron'un derinlere daldıkça ilgisinin arttığını fark etti. Belki o benden daha net görüyordur. Bu kadar büyük para öyle birden ortaya çıkmaz. Aaron araştırmayı ve çıkmaz sokaklar hakkında söylenmeyi sürdürdü. Tam buranın adresi gibi, İsa çıkmazı. Henrik sık sık tesadüflere inanmadığını söylerdi. Bu kadar para harcadıktan sonra dilediği adresi seçebilirdi tabii ki. Aaron klavyeyi tuşlamaya devam ediyordu. Birdenbire durdu. Louis bir kitap rafının önünde çömelmiş durumdaydı.
Ne oldu?
Bir şey açılıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir çıtırtı oldu ve ekran kar yağıyormuş gibi beneklerle doldu. Sonra resim netleşmeye başladı. İkisi de öne eğildiler. Louis Aaron'un yanağına yakındı. Bir metin belirdi. Diyojen'in elindeki fener. Artık anlıyorum ki gerçeklerin gizlenmesinin bir bilim kadar sanata da dönüştüğü bir çağda yaşıyorum. Eskiden ulaşılmasına izin verilen gerçekler bugün sır olarak saklanıyor. Elinizde fener olmadan aradığınız kişiyi bulmanıza pratik olarak imkan yok. Soğuk rüzgarlar fenerin alevini söndürüyor. O zaman seçmeniz gerekiyor. Ya öylece bırakıyorsunuz ya da yeniden yakıyorsunuz ve insanları aramaya devam ediyorsunuz. Aaron bu da ne demek diye sordu. Louis, Diyojen güneş ışığını kesiyor diye İskender'e çekilmesini söylemişti diye anlattı. Diyojen elinde fenerle birini arayarak dolaşırdı. Mükemmel insanoğlunu, ahlaklı birine, hırstan ve aptallıktan sıkılmıştı. Güvenlik şirketlerinin ve dedektif bürolarının sembol olarak adını kullandıklarını duymuştum. Fener taşıyanlar, karanlığa direnenler. Henrik'in kendine ilke edindiği bildiriyi okumaya devam ettiler. Efsanelerdeki kahraman Bruce, keçilerinin dövüştüğü bütün o mağara cücelerinin içinden 3 tanesi beni daha çok korkutuyor. İlginç bir şekilde Virginia'daki CIA Genel Merkezi'nin yakınlarında kurulmuş, o devasa komplekslerinde gizli gen araştırmaları yapan Winkelmann ve Harrison. O gri duvarların ardında neler olup bittiğini kimse bilmiyor. Ama uyuşturucu ve silahtan gelen paranın ve tabii ki Avrupa ve Güney Amerika'daki seks kölelerinden elde edilen müthiş paraların izini süren İngiliz beyin avcıları Winkelmann ve Harrison'da verimli kanallar bulmuşlar. Kuruluşun nihai sahibi Riverton denen önemsiz bir adam, Kayman Adaları'nda yaşadığı söyleniyor ama kimse emin değil. İkinci korkunç cüce de İsveç şirketi Balco. İlk bakışta direnç gösteren bakterilere karşı etkili antibiyotikler için araştırma yapıyormuş gibi görünüyorlar.
Fakat perde arkasında çok daha farklı bir şey sürüp gidiyor. Malawi ve Tanzanya'da AIDS'e karşı yeni ilaçların denendiği söylentileri var. Fakat orada gerçekten ne olup bittiğini kimse tam olarak bilmiyor. Üçüncü ve sonuncu cüceninse adı bile yok. Ancak Güney Afrika'da aşırı gizlilik altında AIDS üzerine araştırmalar yapan bir grup araştırmacı var. Esrarengiz ölümler ve ortadan kaybolan insanlar olduğu söyleniyor. Kimse bilemez ama eğer fenerler söndürüldüyse tekrar yakılmaları gerekiyor.
Aaron koltuğunda arkasına yaslandı. Önce tek bir fenerden söz ediyordu, sonra birdenbire çoğaldı. Bu ne demek oluyor? Bu ilaç şirketlerinin içine sızmaya çalışan bir grup insan mı var? Bu pekala Henrik olabilirdi. Sırları keşfetmek için yerin dibini kazmaya karşı onda bağışıklık yarattığımı düşünmüş olsam bile.
Hiç senin izinden gitmeyi düşünmedi mi?
Arkeolog olmayı mı yani? Asla. Çocukken bile kum havuzunda oynamaktan nefret ederdi.
Aaron ekranı gösterdi. Bilişim işinde çok ilerlemiş olmalı. Burada da kullandıkları en son programlar değil. Bu da beni düşündürüyor. Onca parası varken niçin gidip en son teknoloji kullanmamış? Sadece tek bir açıklama geliyor aklıma.
Parayı başka bir amaç için kullanmak istediği mi?
Her kuruşu önemliydi. Başka bir şey için. Soru şu, ne için?
Aaron bilgisayarın yeraltı dünyasında yeni bir aralık bulup Henrik'in sır odalarından birine daha girdi. Bilgisayarda özenle taranmış bir dizi gazete makalesi vardı.
Aaron bunu burada yapmamış dedi. Bu evde tarayıcı yok. Stockholm'daki evinde var mıydı?
Görmedim.
Tarayıcının ne olduğunu biliyor musun?
Yer altında pek karşımıza çıkmıyor ama biz de ara sıra kullanıyoruz.
Makaleleri okudular. İkisi İngiliz gazetesi Guardian'dan, ikisi New York Times'dan ve ikisi de Washington Post'tandı. Yazılar iki ayrı sağlık çalışanına bilgi sızdırsın diye rüşvet verilmesi hakkındaydı. Adamlardan biri kimliğinin gizli tutulmasını istemişti. Diğeri Steve Nichols ise gazetede fotoğrafının kullanılmasına izin vermişti. İki adama da şantaj yapılmış ve ikisi de HIV pozitif oldukları için büyük paralar ödenmeye zorlanmıştı. Henrik herhangi bir not ya da yorum yazmamıştı. Makaleler Henrik'in bulunmadığı bir odada dilsiz yol levhalarıydı. Acaba Henrik'in büyük geliri şantajdan olabilir miydi? Henrik şantajcı olabilir miydi? Louis Aaron'un da aynı şeyi düşündüğünden emindi. Bu düşünce o kadar iğrenç ve imkansızdı ki hiç düşünmek istemedi. Fakat Aaron hiçbir şey demeden parmağını klavyede gezdirerek öylece oturuyordu. Henrik kendisini daha da karanlık bir odaya giden karanlık bir tünelde bulmuş olabilir miydi? Bilmiyorlardı. Bir de nerede kalacakları meselesi vardı. Kapıyı kilitleyip Blanka'yı görmeden binadan ayrıldılar. Kentte uzun bir yürüyüş yaptılar ve sonunda otele döndüklerinde Aaron Lewis'e onun odasında kalıp kalamayacağını sordu.
''Kendi başıma olmaya dayanamam.'' Lewis kendi yastığını getir dedi ve geldiğinde uyumuşsam sakın uyandırma beni.
Birkaç saat uyuduktan sonra Lewis Aaron'un odada dolanmasıyla uyandı. Pantolonu ayağındaydı ama gömleği yoktu. Lewis kısık gözleriyle onu süzdü ve sol kürek kemiği boyunca uzanan bir yara izi gördü. Bıçak yarasına benziyordu. Bir an evci olduğu günleri hatırladı. Başını sık sık onun sırtına dayardı ve böyle bir yara izi olduğunu hatırlıyordu. Ne zaman olmuştu? Muhtemelen mutlaka tehlikeye aldırmadan karıştığı, çoğu da kendisinin başlattığı o sarhoş kavgalarından birinde yaralanmıştı. Aaron bir gömlek giyip Lewis'in yanına oturdu.
''Bakıyorum uyanmışsın.
Nereye gidiyorsun?''
''Hiçbir yere. Dışarı kahve içmeye. Uyuyamıyorum. Bir kiliseye de gidebilirim.''
''Ne zamandır kiliseye gider oldun?''
''Hala Henrik için mum yakmadım. İnsanın kendisi için yapabileceği en iyi şeydir.''
Aaron ceketini alıp başıyla selam verdi ve kapıda gözden kayboldu. Lewis kapı tokmağına rahatsız etmeyin levhasını astı. Yatağa dönerken duvardaki aynanın önünde durup yüzünü inceledi.
Aaron'un gördüğü yüz bu mu? Hep yüzümün değiştiğini söylerler. Meslektaşlarım, bana yakın olanlar ve düşündüğünü söylemeye cesaret edenler, her sabah başka bir yüz takındığımı söyler. Sadece iki yüzü olan Janus gibi değilim. Durmadan değişen 10-15 tane maskem var. Şafak sökerken görünmeyen eller yüzüme maskeyi geçiriyor ve ben o gün hangi ifadeyi takındığımı asla bilemiyorum. Rüyalarında sık sık gördüğü bir şey vardı. Arkeolog Louis Cantor yüzünde klasik Helen döneminden bir maskeyle kazı yapıyor. Yatağa döndü ama uyuyamadı. İçini acıtan çaresizlik duygusundan kurtulamıyordu. Arthur'u aradı, cevap yoktu. Anlık bir dürtüyle Nazri'nin numarasına baktı ama oradan da cevap çıkmadı. Tere sekretere bir mesaj bırakıp seyahatte olduğu için zor olsa da tekrar arayacağını söyledi. Kahve almak için odadan çıktığında Aaron'un kendi odasının anahtarını masaya bırakmış olduğunu fark etti. Beni aldattığını düşündüğüm o dönemlerde, evliliğimizin bitmesine yakın o yıllarda gizlice çantalarını ceplerini karıştırırdım. Günlüğünü okur ve posta kutusuna atılan mektupları ondan önce almaya çalışırdım. Eskisi gibi olsa şimdi bu anahtarı alıp odasına girerdim. Bu düşünceden dolayı utandı. Avustralya'da o kırmızı papağanlı evdeyken Aaron'un hayatında bir kadın, yani kendisi ortaya çıktı diye Aaron'un sakladığı biri olduğu hissine hiç kapılmamıştı. Zaten orada bir kadın olsa bile Louis'i hiç ilgilendirmezdi. Bir zamanlar Aaron'a duyduğu aşk gömüldüğü yerden çıkarılıp yeniden yaşanacak bir şey değildi. Kahvesini içtikten sonra yürüyüşe çıktı. Yunanistan'ı arayıp meslektaşlarıyla konuşması gerektiği aklına geldi. Ama ne diyebilirdi ki? Kaldırımın ortasında durup çalışmak için Yunanistan'a hiç dönmeyebileceğini fark etti. Sadece eşyalarını toplayıp evi kapatmak için birkaç günlüğüne dönebilirdi. Gelecek boş bir yapraktı. Geldiği yoldan otele döndü. Odada kat görevlisi vardı. Louis'le beklemek için resepsiyona indi. Güzel bir kadın bir köpeği okşuyor, adamın biri büyüteçle gazete okuyordu. Louis odasına geri döndü, anahtar hala masanın üstündeydi. Aaron henüz dönmemişti. Onu kilisede elinde mumla hayal ediyordu. Aaron'un ıstırabı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. İleriki günlerde volkanik bir patlama yaşayabilirdi. İçinde sıkışan kızgın lavlar bedenindeki çatlaklardan çıkmak için zorlayacaktı. O da alev püsküren bir ejderha gibi ölecekti. Tekrar Arthur aradı. Bu kez telefon açıldı. Gece boyunca süren bir kar yağışı vardı. Arthur karı severdi, kendini güvende hissederdi. Louis bunu biliyordu. Aaron'la Barcelona'da olduklarını ve Henrik'e ait kimsenin bilmediği bir ev keşfettiklerini anlattı. Fakat Henrik'in HIV pozitif olduğunu söylemedi. Arthur'un ne tepki vereceğinden emin değildi. Kısa bir görüşme oldu. Arthur telefonda konuşmayı hiç sevmezdi. Her zaman ahizeyi kulağından biraz uzakta tutup Louis'i bağırtırdı. Telefonu kapadıktan sonra Yunanistan'ı aradı. Şansı yaver gitti ve kazıda kendi yerine çalışan Uppsalalı meslektaşıyla konuştu. Louis işlerin nasıl gittiğini sordu ve sonbahar kazılarının kış yüzünden bitmek üzere olduğunu öğrendi. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Kendi durumu hakkında açık konuşmaya karar vermişti. Ne zaman tekrar işbaşı yapacak hale geleceğini bilmiyordu. Artık o kadar önemli de değildi. Kış yaklaşıyordu ve saha çalışmaları ertelenecekti. Gelecek yıl ne olacağını, çalışmaları sürdürmek için gereken paranın temin edilip edilemeyeceğini de kimse bilmiyordu. Hat kesildi. Numarayı tekrar arayınca Yunanca konuşan bir kadın çıktı. Louis kaderin işe karıştığını ve sonra tekrar denemesi gerektiğini anladı. Yatağa uzanıp uykuya daldı. Uyandığında saat yarımdı. Aaron hala dönmemişti. İlk kez huzursuz olmaya başladı. Kahve içip bir mum yakmak 4 saat sürmezdi. Yine kaçıp gitmiş miydi? Artık dayanacak hali kalmamış mıydı? Uzak bir cennetten sarhoş ve ağlamaklı bir şekilde araması için yine 6 ay beklemesi mi gerekecekti? Anahtarı alıp Aaron'un odasına gitti. Valizi odadaki sıranın üstünde açık duruyordu. Karmakarışık giysiler ve eski püskü bir tıraş makinesi. Giysileri şöyle bir karıştırdı ve plastik bir kesede çok büyük miktarda para buldu. Çalınmasın diye paraları kendi cüzdanına aktardı. Valizin en dibinde Bill Gates'in bilgisayarlar ve gelecek üzerine yazılmış bir kitabını buldu.
Sayfalarını çevirince birkaç yerde Aaron'un satır altlarını çizip kenara notlar yazmış olduğunu gördü. Tıpkı Henrik gibi diye düşündü. Aynı onun gibiydi. Kendisi kitap kenarlarına asla not düşmezdi. Kitabı yerine koyup başka bir tane aldı. Bu da çözülmemiş matematik problemleri üzerine bir çalışmaydı. Aaron'un kaldığı yeri belirlemek için bir sayfasının kenarı kıvrılmıştı. Bir sonraki bölümde Fermat bilmecesi ile uğraşılıyordu. Louis o kitabı da yerine bırakıp odaya bakındı. Çöp sepetine göz atınca boş bir vodka şişesi gördü. Avustralya'daki dalga kıranda karşılaştıkları zaman içki kokmuyordu. Yine de Barcelona'ya geldiklerinden bu yana koca bir şişeyi devirmişti. Görünürde bardak olmadığına göre şişeden içmiş olmalıydı. Ama ne zaman? Hemen hemen sürekli birlikteydiler. Louis odasına döndü ve oturup Aaron'u beklemekten başka bir şey yapmadığını fark etti. Rehber durunca ben de durdum diye düşünüp sinirlendiğini hissetti. Ne diye kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışmıyorum? Sehpaya bir not bıraktı. Otelin yakınında küçük bir restoranda öğle yemeğini yedi. Hesabı öderken saatin 3:30 olduğunu fark etti. Aaron artık dönmüş olmalıydı. Cep telefonunu kontrol etti ama Aaron aramadığı gibi mesaj da bırakmamıştı. Yağmur başladı. Louis ceketini başının üstüne tuttu. Resepsiyondaki adam olumsuz anlamda başını salladı.
Bay Cantor dönmedi.
Telefon etti mi?
Bayan Cantor için bir notumuz yok.
Artık iyice meraklanmaya başlamıştı ama başka türden bir meraktı. Aaron'un yine kaçıp gitmiş olmasından korkmuyordu. Bir şey olmuştu. Cep telefonundan aradı ama açan olmadı. Akşama kadar odasında bekledi. Aaron hala ortalarda yoktu. Cep telefonunu birkaç kere daha aramıştı ama hala kapalıydı. 7 sularında resepsiyona indi. Bir koltuğa oturup çıkışa, resepsiyona, bara ve gazete bayisine gidip gelen insanları seyretti. Barın girişine yakın bir iskemlede oturmuş haritaya bakan bir adam vardı. Louis belli etmeden adama baktı. Dikkatini çeken bir şey olmuştu. Adamı tanıyor muydu? Daha önce de görmüş müydü? Bara gidip bir kadeh şarap içti, sonra bir tane daha. Lobiye geri döndüğünde haritalı adam gitmişti. Şimdi orada bir kadın oturuyordu. Telefonla konuşuyordu. Kadın o kadar uzaktaydı ki Louis ne dediği bir yana hangi dilden konuştuğunu bile duyamadı. 8:30'da Louis bir kadeh daha şarap içti, sonra otelden çıktı. Aaron Henrik'in evinin anahtarlarını da yanına almıştı. Demek ki bütün gün orada Henrik'in bilgisayarının başındaydı. Hızlı hızlı yürüyüp İsa çıkmazına saptı. Apartmanın kapısına gelince arkasını kontrol etti. Sokak lambasının aydınlığının bittiği yerde biri mi duruyordu? Yine sebebini tam anlayamadığı bir korkuya kapılmıştı. Acaba bu Henrik'in Nazrin'le sohbetlerinde ve notlarında belirttiği korku muydu? Louis Blanca'nın zilini çaldı. Birkaç dakika sonra kapı açıldı. ''Pardon, telefondaydım. Babam hasta da. Bugün kocamı gördünüz mü hiç?'' Blanca başını hayır anlamında salladı. ''Emin misiniz? Ne geldi ne de gitti. Anahtarlar onda, herhalde bir yanlış anlaşılma oldu aramızda. İsterseniz size kapıyı ben açabilirim. Çıkarken de kapatırsınız.'' Louis'in aklına Blanca'ya niye doğruyu söylemediğini sormak geldi ama bir şey onu durdurdu. Şimdilik asıl işi Aaron'un nerede olduğunu bulmaktı. Blanca Henrik'in dairesini açtıktan sonra merdivende gözden kayboldu. Louis yarı karanlıkta durup dinledi. Sonra tek tek bütün lambaları yaktı ve evi gezdi. Birdenbire bazı değişken parçalar bulmacadaki yerine oturmuş ve hiç beklenmedik bir anlam belirmeye başlamış gibi geldi. Birisi Aaron'un yoldan çekilmesini istedi. Bu Henrik'le, Kennedy'nin beynine olanlarla, Henrik'in seyahatleriyle, hastalığıyla ve ölümüyle ilgili bir şey. Aaron kılavuzdu, en tehlikeli kişiydi. Önce onu ortadan kaldırınca yol keşfedilmemiş olacaktı. Louis korkudan buz kesmişti. Dikkatle pencereye yaklaşıp aşağıdaki sokağa baktı. Orada kimse olmadığı halde az önce biri duruyormuş hissine kapıldı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 130.